Ayrım 15, sayfa 154. Ama 379. gece olunca demiş ki, ansızın dal kırılmış ve Zübeyde korkuya kapılarak içgüdüsel bir davranışla bakışlardan kaçınmak için önündeki yeri iki eliyle kapatmış. Oysa Sid Zübeyde'nin önündeki yer öyle hatırı sayılırmış ki iki eliyle ancak yarı yarıya kapayabilmiş. Ve bu yer öylesine yağlı ve kayganmış ki onu tutmayı başaramamış, parmakları arasından kaydırmış ve halifenin gözüne olanca şaşasıyla sunmuş. O güne kadar yeğeninin hörekesini açık havada ve doğa içinde görme fırsatını bulamamış olan El-Reşid, onun iriliğine ve göz kamaştırıcılığına şaşıp kalmış ve geldiği gibi yine gizlice oradan uzaklaşmış. Ama bu görünüm ona esin sağlamış ve damarlarında doğaçtan söyleme eğilimi duymuş, yeni bir uyumla şu dizeyi bulmakla işe girişmiş. Havuzda saf gümüşü gördüm. Ama başkaca uyum sağlayan dizeler bulmakta ruhunu zorladığı halde sadece şiiri tamamlamakta başarısız kalmamış, uyak sağlayacak ikinci bir dize de bulamamış ve kendini mutsuzluğa kaptıracak boyuna havuzda saf gümüşü gördüm diyerek terleyip durmuş ve bir türlü sıkıntıdan kurtulamamış. Bunun üzerine şair Ebu Nuvas'ı çağırtmaya karar vermiş ve ona, bakalım ilk dizesi havuzda saf gümüşü gördüm olan kısa bir şiir düzenleyebilecek misin demiş. Bunun üzerine kendisi de havuzun yöresinde dolaşmış ve söz konusu manzarayı tümüyle görmüş olan Ebu Nuvas, işittim ve itaat ettim demiş. Ve halifenin şaşkınlıkla karşıladığı şu dizeyi söylemiş. Havuzda saf gümüşü gördüm, gözlerim sütten sarhoş oldu. Bir ceylan kalçalarının gölgesinde ruhumu esir etti, parmakları o şeyinin üzerinden kayınca. Oh, el kaydıran bu narin şeyi okşamak için bir tas suyla üzerine dökülmek ya da bir iki saat için balığa dönüşmek isterdim. Mathers bu dizeleri şöyle çevirmiş. I saw silver in the fountain, still the picture lingers, when the pale girl's little mountain slip between her fingers, sleek and predominant and hairless. If I had my wish, I would be water, I would be careless. I would be a fish. Havuzda gümüşü gördüm, hala görüntü gözlerimin önünde. Solgun kızın küçük tepesi, parmakları arasından kaydığında, gevşek, belirgin ve tüysüz. Eğer dileğim yerine getirilirse, su olmak isterdim, kaygısız, balık olmak isterdim. Çevirenin notu. Halife Ebu Nuvas'ın nasıl olup da dizelerine tam bir anlam verebildiğini bilmek istememiş ve memnunluğunu kanıtlamak için onu iyice ödüllendirmiş. Sonra Şehrazat, aman sanma ki ey bahtı güzel şahım, Ebu Nuvas'ın bu ruh inceliği şimdi anlatacağım fıkradaki hoş doğaçlama dolayısıyla ortaya çıkandan daha çok hayranlık verici olsun diye eklemiş. Doğaçlama şiir okuyan Ebu Nuvas. Bir gece Halife Harun Reşit direngen bir uykusuzluğun pençesinde sarayının geçitlerinde tek başına dolaşırken pek çok sevdiği cariyelerinden birinin kendisine ayırdığı bölmeye girdiğini görmüş. Onu izleyip arkasından bölmeye girmiş. Orada onu kollarına alıp okşamaya ve onunla oynaşmaya başlamış. O sırada cariyenin başını saran tülbent düşmüş ve entarisi de omuzlarından kaymış. Bunu görünce halifenin yüreğine arzu tutuşturmuş ve o anda güzel cariyesine sahip olmak istemiş. Ama kız, lütfen ey emirül müminin, ziyaretinle onun vermeni beklemiyordum ve buna hiç hazır değildim. Ama yarın Tanrı isterse yaseminlerle kokulandırılmış bir yatakta beni kokular sürünmüş olarak bulacaksın diyerek kendisini sakınmış. Bunun üzerine Harun Reşit ısrar etmemiş ve tek başına dolaşmasını sürdürmüş. Ertesi gün aynı saatte hadım ağalarının başı Mesrur'la tasarlanmış ziyareti kıza hatırlatmış. Ama o günün başlangıcında genç kız bir yorgunluk belirtisi duyumsamış ve daha sonra kendini oldukça keyifsiz bulduğundan ona bir gün öncenin vaadini hatırlatan Mesrur'a yanıt olarak gündüz gecenin sözlerini siler şeklindeki bir atasözünü anmakla yetinmiş. Mesrur halifeye genç kızın bu sözlerini bildirdiği anda içeriye Ebu Nuvas, El-Rakaşi ve Ebu Musab adlı şairler girmiş. Halife de onlara doğru dönerek, "Her biriniz bana gündüz gecenin sözlerini siler dizesiyle uyaklı olarak şu anda doğaçlamadan birer şiir söylesin." demiş. Bunun üzerine ilkin şair El-Rakaşi, "Kolla kendini kalbim, ne ziyaret etmeyi ne de edebilmeyi seven, eğrilip bükülmez ve bir buluşma vaat ettiği halde sözünü tutmayıp, gündüz gecenin sözlerini siler diyerek özür dileyen güzel bir kız çocuğundan," demiş. Bunu izleyerek Ebu Musab ilerlemiş, "Kalbim tüm hızıyla uçuyor, oysa o kız onun ateşiyle oynuyor. Gözlerim ağlıyor ve içim onun arzusuyla yanıyor. Ama o gülmekle yetiniyor ve ona vaadini hatırlatırsam bana gündüz gecenin sözlerini siler diye yanıt veriyor." En son Ebu Nuvas ilerlemiş, "Oh, tedirginliği içinde o akşam ne güzeldi ve onun karşı durmasının nasıl bir sihri vardı. Gecenin sarhoş rüzgarı boyunun fidanını ve kıvrılan art yanını titretiyor, ucunda iki küçük nar gibi memeleri bulunan göğsünü de kıpırdatıyor. Sevimli oyunlar ve şiddetli okşayışlarla elim onu saran tülü kaldırıyor ve omuzlarından ey inciden oluşmuş yuvarlak omuzlar entarisi de kayıyor. O zaman yarı çıplak, giysisinden sıyrılmış, sakında bir çiçek gibi görünüyor. O zaman gece üzerimize gölgeden perdelerini düşürünce daha da gözü pek olmak istiyor ve ona taçlananım diyorum. Ama o bana devamı yarın diyor. Ertesi gün ona geliyorum ve ona vaadini tut diyorum. Gülerek dönüyor ve bana gündüz gecenin sözlerini siler diyor." Bu çeşitli doğaçlamaları dinledikten sonra El Reşit, Ebu Nuvas dışında şairlerin her birine büyük birer kese dolusu para vermiş. Ebu Nuvas'ın ise ona, "Vallahi bu genç kızla haberleşiyorsun sen, yoksa sırf benim içinde bulunduğum bir sahnenin bu denli doğru bir tanımlamasını nasıl yapabilirsin?" diye haykırarak o anda öldürülmesini buyurmuş. Ebu Nuvas gülmeye başlayarak, "Halife Efendimiz gerçek şairin kendisinden saklananı keşfetmesini, kendine söylenmiş olan sözlerden anlam çıkarmasını bilen bir kişi olduğunu unutuyor. Ve zaten dua ve barış üzerine olası peygamber bizden söz ederken, şairler tüm yolları aklını yitirmişler gibi izlerler. Onlara sadece esinleri ve şeytan yol gösterir ve yapmadıkları şeyi anlatır ve söylerler," diyerek bizi en yüksek düzeyde tanımlamıştır diye yanıt vermiş. El Reşit bu sözler üzerine bu gizemi daha fazla derinleştirmek istememiş ve Ebu Nuvas'ı bağışladıktan sonra ona da daha önce iki şairin aldığının iki katı para vermiş. Şah Şehriyar bu fıkrayı işitince, "Hayır, vallahi ben olsam bu Ebu Nuvas'ı bağışlamazdım. Bu gizemi derinlemesine incelerdim ve bu edepsizin başını vurdururdum. Artık halifelere ve yasalara saygı duymayan bir sefihten bana söz edilmesini istemiyorum Şehrazat. Beni duydun değil mi?" diye haykırmış. Şehrazat da, "Öyleyse ey bahtı güzel şah, sana eşek fıkrasını anlatayım," demiş. Eşek: "Günün birinde her zaman başkalarının aldatmalarına uğrayan adamlar arasından bir saf adam, hayvanlar için yular oluşturan basit bir urganla çektiği eşeği ardında çarşıda yürüyormuş. Çok deneyimli bir hırsız onu fark etmiş ve eşeğini çalmayı kafasına koymuş. Fikrini açtığı bir arkadaşı ona, "Ama bunu adamın dikkatini uyandırmadan nasıl yapacaksın?" diye sormuş. O da, "Beni izle görürsün," diye yanıt vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 380. gece olunca demiş ki, "Beni izle görürsün," diye yanıt vermiş. Böylece adama arkasından yaklaşmışlar ve hırsız yavaşça eşeğin yularını çözmüş, adam farkına varmadan kendi boynuna geçirmiş ve bir yük hayvanı gibi onun ardından yürümeye başlamış. Arkadaşı da kendi başına kalan eşeği alıp götürmüş. Hırsız eşeğin epeyce uzaklaştırılmış olduğundan emin olunca ansızın yürüyüşünü kesmiş. Adam da başını çevirmeden onu yürümeye zorlamak için yuları çekip duruyormuş. Hayvanın yürümek için inatlaştığını sanan adam eşeği paylamak için geri dönünce hayvan yerine boynuna yuları takan alçak gönüllü tavrıyla ve yalvaran gözleriyle kendisine bakan hırsızı görmüş. Öylesine şaşırmış ki hırsızın karşısında öylece baka kalmış ve bir an sonra birkaç söz söyleyebilecek hale gelmiş ve "Sen de kimsin?" diye sormuş. Hırsız ağlamaklı bir sesle "Senin eşeğinimim ben efendim. Ama başıma olmayacak şeyler geldi. Bil ki aslında genç yaşlarımda kendimi her türlü utanç verici kötülüklere kaptırmış bir serseriydim. Günün birinde anamın yanına sırılsıklam sarhoş ve nefret uyandıran bir halle girdim. Beni görünce hiddetine egemen olamadı ve birçok ağır sistemde beni evden kovmak istedi. Ama ben onu ittim ve hatta kendimi sarhoşluğuma kaptırarak dövdüm. Kendisine karşı bu tür davranışımı görünce bana lanet etti ve bu lanetlemesi sonucu hemen bir eşek oldum. Sonra sen efendim eşekçiler pazarından beni 5000 dinara satın aldın. O zamandan beri besledin ve bir yük hayvanı gibi hizmet gördürdün. Ve bazen yorulup yürümek istemeyince sırtımı ucu çivili sopayla dürttün. Ve sana tekrarlamaya asla cesaret edemeyeceğim 1000 küfür savurdun. Hepsi bu kadar. Ben de konuşmam mümkün olmadığından asla şikayet edemedim. Ama ancak arada bir söyleyemediğim sözler yerine geçmek üzere yellenmeyi başardım. Sonunda bugün zavallı anam beni hayırlı hatırlamış ve yüreğine acıma duygusu girip ona Yüce Tanrı'nın merhametini benim üzerime çektirme gayreti vermiş olacak ki hiç kuşkusuz bu acımanın etkisiyle beni eski insan halime dönmüş görüyorsun efendim diye haykırmış. Bu sözleri duyan zavallı adam, "Ey benim cinsimden olan kişi, Allah rızası için beni sana yaptığım kötülüklerden ötürü bağışla. Bilmeksizin sana gösterdiğim kötü davranışları unut, Allah'tan başka sığınacak yer yoktur." diye haykırmış. Ve hırsızın boynuna bağlı bulunan yuları çabucak çözmüş ve yaptıklarından pişmanlık duyarak evine dönmüş. Vicdan azabı ve tedirginlikle bütün gece uyuyamamış. Birkaç gün sonra zavallı adam eşekçiler pazarına gitmiş ve orada değişime uğramadan önceki haliyle eşeğini görerek şaşakalmış. Ve kendi kendine "Hiç kuşkusuz bu serseri yine bir suç işlemiş olmalı." demiş. Ve onu görünce tanıyarak anırmaya başlayan eşeğe yaklaşarak kulağına eğilmiş ve olanca sesiyle "Ey yola gelmez serseri! Sen yine anana hakaret etmiş ve onu dövmüş olmalısın. Yoksa yeniden böyle eşek olmazdın. Ama vallahi seni bir kez daha satın alacak değilim." diye bağırmış. Ve kızgın eşeğin suratına tükürmüş ve ana babasından yana eşek neslinden geldiği iyice bilinen bir başka eşek satın almak üzere oradan uzaklaşmış. Ve aynı gece Şehrazat şu öyküyü de söylemiş. Sit Zübeyde'nin suçüstü yakalanması. Anlatırlar ki Emirül Müminin Harun Reşit bir gün öğle uykusuna dalmak için eşi Sit Zübeyde'nin dairesine girmiş, gidip yatağın üzerinde uzanacağı sırada tam orta yerde kökeni hiç kuşkusuz karısına ait bulunan henüz taze büyük bir leke görmüş. Bunu görünce yüzünde dünya kararmış ve hiddetin son sınırına ulaşmış. Hemen Sit Zübeyde'yi çağırtmış ve gözleri öfkeden alevler saçarak ve sakalı titreyerek ona, "Yatağımızın üzerindeki bu lekede ne oluyor?" diye haykırmış. Sit Zübeyde başını söz konusu lekeye eğmiş, koklamış ve "Bu erkek tohumudur ey Emirül Müminin!" demiş. O da öfkesinin şiddetini güçlükle tutarak, "Peki seninle bir haftadır yatmadığım bu yatakta henüz ılıklığını saklayan bu sıvının varlığını bana açıklayabilir misin?" demiş. Zübeyde iyice heyecanlanarak, "Bağlılık benim ve yöremin üstüne olsun ey Emirül Müminin, yoksa beni zinayla mı itham ediyorsun?" diye haykırmış. El-Reşid, "Senden öylesine kuşkulanıyorum ki hemen Kadı Ebu Yusuf'u çağırtacak ve bu şeyi inceletip fikrini alacağım. Ve cetlerimizin onuru üzerine yemin ederim ki ey amcamın kızı, kadı tarafından suçlu bulunursan hiçbir şey beni yapacağımdan geri çeviremez." demiş. Kadı gelince El-Reşid ona, "Ey Ebu Yusuf, şu gördüğün lekenin ne olduğunu bana söyle." demiş. Kadı yatağa yanaşmış, parmağını lekenin ortasına sokmuş, sonra da gözünün ve burnunun hizasına getirmiş ve "Bu erkek doğumudur ey Emirül Müminin!" demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 381. gece olunca demiş ki, "Bu erkek doğumudur ey Emirül Müminin!" demiş. Halife de, Peki bunun hemen ortaya çıkan kökeni ne olabilir diye sormuş. Çok şaşıran ve Sid Zübeyde'nin düşmanlığını üzerine çekecek bir şeyi doğrulamak istemeyen kadı düşünür gibi başını tavana kaldırmış ve bir yarıkta oraya iyice sokulmuş bir yarasanın kanadını fark etmiş. Ve hemen kurtarıcı bir fikir anlayışını aydınlatmış ve bana bir mızrak ver ey emirül müminin demiş. Halife ona bir mızrak vermiş. Ebu Yusuf da bununla yarasayı vurarak olağanca ağırlığıyla yere düşürmüş. Bunun üzerine ey emirül müminin tıp kitapları bize yarasa tohumunun erkeğinkine garip şekilde benzediğini belirtiyor. Herhalde Sid Zübeyde uyurken bu suçu onu gören yarasa işlemiş olacak. Gördüğünüz gibi onu öldürerek cezasını verdim demiş. Bu açıklama halifeyi tam anlamıyla doyurmuş ve karısının suçsuzluğundan artık kuşku duymadığı için minnettarlığını belirtmek üzere kadıyı armağanlarla donatmış. Sid Zübeyde de sevincin sınırında ona göz kamaştıran hediyeler vermiş ve halife ile kendi yanında kalıp getirdilen meyve ve turfandalıkları yemeye çağırmış. Kadı halı üzerine halife ile Sid Zübeyde'nin arasına oturmuş ve Sid Zübeyde bir muz soymuş ve bunu bahçemde yılın bu mevsiminde az bulunur başka meyveler de var. Sen bunları muza yeğler misin diyerek kadıyı sormuş. O da hanımım hatalı karar vermekten sakınmayı kural bilmişimdir. Buradaki turfandalarla kıyaslamak için o turfandaları da görmem gerek. Ondan sonra karşılıklı üstünlükleri üzerine görüş bildirebilirim diye yanıt vermiş. Sid Zübeyde hemen bahçesindeki turfanda meyvelerden toplatıp getirtmiş ve bunları kadıya tattırarak ona şimdi bu meyvelerden hangisini yeğliyorsun diye sormuş. Kadı anlayışlı bir tavırla gülmüş ve ilkin halifeye sonra Sid Zübeyde'ye bakmış ve onlara vallahi bunun yanıtını vermek oldukça zor. Bu meyvelerden birini diğerine yeğlersem ötekini kötülemiş olur ve onun bana karşı duyduğu intikamla hazımsızlığa uğrama tehlikesi geçirmiş olurum demiş. Bu yanıtı işiten El-Reşit ile Zübeyde öylesine gülmeye başlamışlar ki sırtüstü yere devrilmişler. Ve Şehrazat, Şah Şahriyar'ın daha çok Zübeyde'yi suçu ona yükleyerek acımaksızın mahkum etme eğiliminde olduğunu görerek değişiklik olsun diye çabucak şu öyküyü anlatmış. Erkek mi, dişi mi? Anlatırlar ki Acem Şahı Büyük Keyhüsrev hakkındaki pek çok fıkra arasında onun balıkları pek sevdiği üzerine de bir fıkra varmış. Günün birinde eşi güzel Şirin'le sarayının taraçasında otururken bir balıkçı gelip ona büyük ve eşsiz güzellikte bir balık getirmiş. Şah da bu hediyeye çok sevinmiş ve balıkçıya 4000 dirhem para ödenmesini buyurmuş. Ama güzel Şirin Şah'ın cömert savrukluğunu doğru bulmadığından balıkçının ayrılmasını beklemiş ve bir tek balık için bir balıkçıya 4000 dirhem ödeyecek kadar savruk olmak doğru değil. Bu parayı geri aldırmalısın yoksa sana her armağan getiren kişi çıkış noktası olarak bu değeri elde etmeyi umut eder ve sen onların bu davranışlarına karşı çıkmayı göze alamazsın demiş. Şah Keyhüsrev ona verdiği bir şeyi geri istemesi bir şah için yüz karasıdır. Böyle olunca olup biteni unutalım diye yanıt vermiş. Ama Şirin hayır, işi böylesine oluruna bırakmak olanaksız. Ne balıkçının ne de başkasının kusur bulmasına meydan vermeden parayı geri almanın yolları vardır. Bunu yerine getirmek için balıkçıyı çağırtmak ve ona bana getirdiğin balık erkek mi dişi mi diye sormak yeter. Eğer sana erkek olduğunu söylerse ona balığı geri verir ve ben bir dişi istemiştim dersin. Yok, eğer dişi olduğunu söylerse ona ben bir erkek istiyordum diyerek geri verirsin diyerek cevaplamış. Güzel Şirin'i büyük bir aşkla seven Şah Keyhüsrev ona karşı çıkmak istememiş ve içinden üzülse de kendisine öğütlediği bu öneriyi çabucak yerine getirmiş. Ama balıkçı ince zekalı ve hazır cevap biriymiş ve Keyhüsrev onu getirttikten sonra kendisine balık erkek miydi dişi miydi diye sorunca yeri öpmüş ve bu balık Hünsa'ydı demiş. Hünsa, hermofrodit yani ilk cinsten herhangi birine ait olmayıp ikisinin de belirli bir ölçüde özelliklerini taşıyan anlamına. Çevirenin notu. Bu sözleri duyunca Keyhüsrev'in göğsü ferahlamış ve gülmeye başlamış. ve maiyet subayına balıkçıya 4000 yerine 8000 dirhem ödemesini buyurmuş. Balıkçı subayla gidip kendisine ödediği 8000 dirhemi almış, balık taşımaya yarayan torbasına koymuş ve çekip gitmiş. Sarayın bahçesinden geçerken dalgınlıkla torbadan bir gümüş dirhem düşürmüş. Bu dirhemi aramak için torbayı yere bırakmış ve bulduğu parayı büyük bir memnunlukla yerden almış. O sırada Keyhüsrev ile Şirin onu taraçadan gözlüyorlarmış ve olup biteni görmüşler. Bunun üzerine Şirin çıkan bu fırsattan mutlu haykırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.